Ayrım 27, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 279. 4. Hırsız var. Anadolu yeni aldığımız günlerdeydi. Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda oturuyorduk. Anarşi ve terörün kol gezdiği günlerdeydi. Bizim apartman Meşrutiyet Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi'nin kesiştiği köşedeydi. Bir bakardınız, Türkeşçi gençler ellerinde tabancalar havaya kurşun sıkarak, sloganlar atarak Kocatepe'den aşağı iniyorlar. Bir de bakardınız, değişik gruplara bağlı solcu oldukları varsayılan gençler yine sloganlar atarak bu kez Meşrutiyet Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na yürüyorlar. Onların arkasından da bu kez selametçi gençler, akıncılar salavat çekerek geçiyorlardı. Yani bizim evin önü hayli netameliydi. Savcı Doğan Öz, bizim evin hemen arkasındaki evinden çıkarken vurulup öldürülmüştü. Özgür İnsan dergisini çıkarırken sık sık telefonla bana da tehditler savruluyor, ana avrat küfürler ediliyordu. Nitekim bir gece bizim apartman bombalanmış, bütün dairelerin kapıları, camları kırılmış, bereket ölen ya da yaralanan olmamıştı. Sinirlerimiz de sağlanmış ki depresyona falan da girmemiştik. Öte yandan ikide bir arabalara konan bombaların patladığı haberleri duyuluyordu. Bu bakımdan pek anlarmışım gibi her sabah arabaya binmeden altına eğilip bomba olup olmadığını araştırıyordum. Bir sabah yine evden çıktım, otomat gibi arabama doğru yürüyordum ki bir de baktım araba yerinde yok. Önce hemen paniğe kapılmadım. Ola ki bir gün önce başka bir yere park etmişimdir diye sağa sola bakındım. Yok. Arabayı koydunsa bul. Tabii beni bir telaştır aldı. İlk işim mülkiyeden tanıdığım Ankara Emniyet Müdürü'ne telefon etmek oldu. Hemen ilgileneceğini söyledi. Daha sonra trafik şube müdürü aradı. Ona da araba hakkında gerekli bilgileri verdim. Bu arada polis radyosundan çalınan arabalar arasında bizimki de anons edildi. Konuyu konuştuğum eş dost pek umutlu değildi. Kimi, hırsızlar onu çoktan Güneydoğu'ya götürmüşlerdir. Samanyığının da toplu iğne aramaya benzer, imkanı yok bulamazsın diyor. Kimi, onu çoktan parçalara ayırıp satmışlardır diyordu. Birkaç kez eniştenin arabasıyla Ankara'nın kenar mahallelerini dolaştık. Tabii hiçbir şey bulamadık. Arabanın trafik sigortasından başka sigortası olmadığı için yapabileceğimiz bir şey yoktu. En büyük kayıp sanki araba değilmiş gibi ikide bir, yolda giderken çalmak için torpido gözüne koyduğum Avrupa'dan alınma klasik müzik kasetlerini hayıflandığımı anımsıyorum. Aradan 15-20 gün geçti. Bir pazar sabahı salonun penceresinden caddeyi seyrediyorduk. Bir de baktım bir polis arabası bizim kaldırıma yanaştı. İçinden iki üniformalı polis çıktı, bizim apartmana daldılar. Ne de olsa o günlerde teröristlerle anarşistler kadar polisler de insana korku veriyordu. Kulağım kapıda bekledim. Gerçekten de nalçalı ayakkabı sesleri merdivenleri tırmandı. Bizim kapının önünde durdu, zil çalındı, kapıyı açtım. Buyurun dedim. Elinde bir evrak tutan polis, Erhan Bener sen misin dedi. Yüreğim çarpa çarpa benim dedim. Bu kez bizim Anadolu'nun plaka numarasını söyleyerek böyle bir arabamızın olup olmadığını merak etti. Yüreğim sevinçten çarparak evet'i bastırdım. Yoksa bulundu mu dedim. Polis bıyık altından güldü. Bulunmuş dedi. Parka çekilmiş. Buyurun gidelim. Hemen ceketimi sırtıma geçirdim. Aşağı indik. Polis arabasının arkasına suçlular gibi iki polisin arasında oturtuldum. Tabii hemen nerede ve ne durumda bulunduğunu sordum. Arabayı çalan hırsızlar içerideki boş içki şişeleri ve kullanılıp atılmış prezervatiflerden anlaşıldığına göre depodaki benzin bitinceye kadar gezip tozup alem yapmışlar. Sonra arabayı bir evin garajının önüne bırakıp çekip gitmişler. Ev sahibi seyahatteymiş. Dönünce bakmış ki garajının önünde bir araba çıkış yolunu kapatmış olarak duruyor. Trafiğe haber vermiş, gelip çekmişler. Hırsızlar giderken arabanın kaset çalarını söküp almış, benim kıymetli klasik müzik kasetlerimi de yanlarında götürmüşler. Hınç alırcasına, o kasetler patentlidir, silinip üzerine başka müzik çekilemez ki dediğimi anımsıyorum. Bu arada arabayı bulanlar bize gelenlermiş gibi, o zamanlar epey değerli olan bir 1000 liralığı ikramiye olarak polislerin eline tutuşturdum. Hiç seslerini çıkarmadılar. Sonunda polis park yerine geldik. Bizim Anadolu kirpas içinde bir köşede duruyordu. Ben tekrar teşekkür edip arabama yöneliyordum ki elinde evrak tutan polis kağıtları burnumun ucuna sürdü. Önce şunları ödeyin dedi. Baktım yüklüce bir meblağ. Nedir bunlar dedim. Yasak yere park etme cezası, çekme ücreti, park ücreti. Ama oraya ben bırakmadım ki arabamı diyecek oldum. Hırsızlar yakalanırsa onlara rücu edersiniz diyerek Malik'in sorumluluğu üstüne bana bir de hukuk dersi verdiler. Arabayı alır almaz Ankara caddelerinde trafik polislerinin durduğu yerlerde inadına gözlerinin içine baka baka dolaştım. Güya çalıntı arabanın plaka numarasının bütün trafik polislerine verilmiş olması gerekiyordu. Hiçbiri oralı olmadı. Gene bizim hırsızlar insaflıymış. Araba kolay bulunsun diye garaj kapısının önüne bırakmışlar. Ne de olsa ehli keyif insanların hali başka oluyor. 5. Anadolu'da gidiyor. Anadolu sevmiştik sevmesini ama özellikle kış günlerinde kaloriferi iyi çalışmıyor, her tarafından yel üfürüyordu. Ayrıca karoserisinde de yer yer çökmeler olmuştu. Tamir ettirmek benim için güç oluyordu. Üstüne üstlük, hırsızlar namusunu da kirletmişler, arabayı randevu evine çevirmişlerdi. Arkadaşım olan Renault Mayıs'ın genel müdürünün önerisiyle yeni çıkacak olan Renault'un 12 modeline yazıldık. 17. 1978 model Renault 12. 1. Arkadaş kazığı. Renault otomobillerinin 12 modeli biz Paris'teyken üretilmeye başlamıştı. Yapılan onca reklama karşın bir türlü ilgimi çekmemişti. Denemek için acentesine de gitmiştim. Direksiyonu şoförün oturuş biçimine göre biraz fazla sağa eğimli gibi gelmişti bana. Fabrika bunu fark etmiş olmalı ki daha sonraki yıllarda bu düzeni değiştirdi. Anadolu otomobilimizden öyle fazla şikayetçi değildik. Sadece ufak tefek sürtmelerden, çarpmalardan ötürü karoserisi yer yer hafifçe çökmüştü. Bu da benim keyfimi kaçırıyordu. Renault Mayıs'ın genel müdürü olan eski hesap uzmanı arkadaşımın önerisi üzerine fiyatı da çekici gelince sıraya girmek üzere kapora yatırdım. Arkadaşım teslim tarihini öne alabileceğini ima etmişti. Bu arada Anadolu da bankanın arkadaşım olan genel müdürünün kızına ucuz pahalı demeden satmıştım. Ne var ki bekle Allah bekle, sıra bir türlü gelmedi. Ta ki fabrika arabalara %100'e yakın bir zam yapıncaya kadar. Yeni arabamız beyaz renkteydi. Şık bir arabaydı. Kullanışı rahattı. Hepimizin hoşuna gitti. Renault ile de çeşitli yurt gezileri yapma olanağı bulduk. 2. Oran 1-2 dolmuş. 1962 yılında Simca Vedette arabamızı satıp 10 bin lirasıyla Emlak Kredi Bankası'nda ev hesabı açtırdığımızdan söz etmiştim. Bu krediyle Gençlik Caddesi'nde aldığımız evi Paris'teyken kiraya vermiştik. Ancak kiracının bizim yokluğumuzdan yararlanarak evi bir çeşit buluşma evi olarak kullandığını öğrenmiş, çıkarmak için çok uğraşmıştık. Türkiye'ye döndükten sonra ucuz pahalı demeden elden çıkardık. O sırada yeni yapımına başlanan Oran sitesinde bir daireye yapım sırasında girdik. Site henüz kurulma aşamasındaydı. Sadece tek tip 4 katlı evler vardı. Bir de çarşı denen bölgede 7-8 katlı bir büyük blok. Bu çarşıda bir bakkal, bir manav bile bulunmuyordu. Öte yandan merkezi ısıtma sistemi uygulanıyordu güya ama evler ısınmıyordu. Su arada sırada akıyor, elektrikler sık sık kesiliyordu. Ulaşım son derecede güçtü. Belediye otobüsleri bir sabah bir akşam iki kere uğruyordu Oran'a. Dolmuş yoktu, taksi yoktu. Taksi çağırmak için Çankaya'daki taksi durağına telefon etmek gerekiyordu. Evlerde henüz telefon da olmadığı için bu imkanı kullanmak da zordu. Arabası olanlar şehre inerlerken komşularına haber verirler ya da durakta bekleyenleri arabalarına alırlardı. Toplumsal dayanışma övünülecek bir noktadaydı. Sonradan çok gelişen Yıldız Evler semti bir gecekondu mahallesiydi. Bir iki tane bakkalı vardı. Çankaya Oran arasındaki yol tek şeritti. Birçok yerinde asfalt da çok bozuk ve virajlıydı. Bu yolda özellikle kışın ve geceleri yolculuk yapmak büyük cesaret işiydi. Bu yolda gece vakti uğradığı küçük sayılabilecek bir trafik kazasında yaralanıp da kimseye haber verme olanağı bulamadığı için kan kaybından ölenlerin hikayelerini eski Oranlılar bilirler. Dairemizi bize teslim ettiklerinde şimdi gümrah bir bahçe olan apartmanın arkasındaki boş alan tam bir toprak yığını halindeydi. Serseri sokak köpekleri başıboş dolaşıyor, geceleri sabahlara kadar havlıyor, uyku uyutmuyorlardı. Oğlumuz Yiğit Ankara Tıp Fakültesi'nde okuyordu, kızımız Yaprak ilkokul öğrencisiydi. Oran'dan okullarına gidip gelmeleri çok zordu. Bu koşullarda oraya taşınamayacağımıza karar verdik. Paris Caddesi'nde kirayla oturduğumuz evde rahatımız yerindeydi. Ne var ki bana çalışma odası olarak ayırabilecek yerimiz yoktu. Kiraya vermek de pek olanaklı olmadığından boş boş durmaması için orandaki evi benim çalışma ofisim olarak düzenledik. İki masa, yerlere birkaç makine halısı, perdeler, bir küçük ocak, şiddetli karda gece kalmak zorunluluğuna karşı iki karyola, bir tüp gaz sobası, daktilo makineleri ve benim çalışırken olmazsa olmaz müzik gereksinmem için bir müzik seti. Benim için verimli bir çalışma dönemi oldu o yıllar. Abim, kimi yazar dostlarımızla sık sık orana gider, bütün gün çalışırdık. Neşecan bize azık hazırlardı. Arabayla belli bir yerde buluşurduk. Yıldız'da çok sevimli bir Alevi bakkal vardı. Dost olmuştuk. Ekmeğimizi, içkimizi, sigaramızı, bazı gereksinmelerimizi oradan sağlardık. Biz oranda çalışmaya gitmeye başladığımızda dükkan bayağı genişti. Ama zamanla bir yandan hızla oranı artan enflasyon, bir yandan açılmaya başlayan süpermarketlere karşı rekabet gücü kalmayınca, önce dükkanı küçülttü, sonra yerine bir apartman dikilmek üzere dükkanını yok pahasına elinden çıkartmak zorunda kaldı. Bürokratları, oyuncuyu, böceği, sisli yazı oranda yazdım. 3. Oidipus kompleksi. Arabam olmasaydı tabii orana gidip gelmem mümkün olmazdı. Öte yandan Türkiye'de sağcı ve solcu gençler ve sağcıları kollayan kolluk kuvvetleri arasında kanlı terör olayları yaşanıyordu. Yiğit o günlerde Ankara Tıp Fakültesi'nde okuyordu. Yasal bir kuruluş olan Türkiye İşçi Partisi'nin gençlik kollarına kayıtlıydı. İster istemez olaylara karışıyordu. Benden sık sık arabayı istiyordu. Hem bana lazım olduğu için hem de Yiğit hesabına kaygı duyduğum için pek vermek istemiyordum. Aramızdaki bu tartışmanın onda bir çeşit ruhsal travmaya yol açtığını o zamanlar fark etmedim. Yıllar sonra Avrupa'daki 10 yıllık sürgün yaşamından döndüğünde aramızda tartıştık bu konuyu ve o zaman anladım bundan dolayı beni bağışlamadığını. 4. Buz gibi rakı. O günlerde hem benzin fazla pahalı değildi hem de ben anlaşılan daha genç ve sağlıklıydım ki yaz geldiğinde bankadaki işimden uzun zaman ayrı kalamayacağım için Kuşadası'ndaki yazlık evimize 15 günde bir arabayla gider gelirdim. Bir keresinde çok sıcak bir günde Kuşadası'ndan Ankara'ya eve geldiğimde bitkin bir haldeydim. 4. kata güçlükle tırmandım, kapıyı açtım, soğuk bir su içme hevesiyle buzdolabına hamle ettim. Pek çok evde olduğu gibi bizim evde de soğuk su bulundurmak için boşalmış şişeler, bu arada içki şişeleri kullanılır. Göz kararı el yordamıyla en soğuk olan şişeyi yakalayıp başıma kaldırdım. Buz gibi sıvı şişe yarılanana kadar boğazımdan aşağı indi. Neden sonra içtiğimiz su değil rakı olduğunu ayrımsadım. Ne kokusu ne de tadı dikkatimi çekmişti. O yorgunluğun üstüne yarım şişede rakı içerse ne olur insan? Başıma geleceği bildiğim için hemen soyunup yatağa attım kendimi. Üstüme bir çarşaf çektim. Gözlerimi açtığımda ertesi sabah olmuştu. Renault fazla bir sıkıntı çıkarmadı bana. Bir iki tatsız anı dışında. 5. Yine fabrikasyon hatası. Yine öyle yaz tatilinden yararlanarak arabayla Kuşadası'na gidiyordum. Sabah yola çıkacakken lastiklere bir göz attım, baktım sol ön lastiğin bir noktada kaplaması sıyrılmış. Her an balon yapabilir yani patlayabilir. Pazar günü açık bir lastikçi aradım, yeni bir lastik alıp taktırdım. Toyota'dan sonra ki o bir spor arabaydı, fazla hızlı gitme adetim yoktur. İyi ki de yokmuş. Dinar yakınlarına gelmiştim ki araba birden tehlikeli bir şekilde sallanmaya başladı. Yol kenarında güçlükle durabildim. Bir de baktım yeni aldığım lastik boydan boya yırtılmış. Arabayı aldığım günden beri hiç kullanmadığım için klikoyu yerleştirmekte ve lastiği yedek lastikle değiştirmekte yaz sıcağında hayli zorlandım. İlk rastladığım lastik satan benzin istasyonunda yeni bir lastik almak zorunda kaldım. Balans ayarı falan derken Kuşadası'na epeyce geç varabildim. Cep telefonum ya da araç telefonum olmadığı için haber de verememiştim. Beni haklı olarak merak etmişlerdi. Buna benzer bir durum bu kez de tersine kış günü başıma geldi. Oran sitesindeki çalışma yerimden geç vakit dönüyordum. Yol tehlikeli olduğu için biraz yıpranmış olan lastiklerimi yeniletmiştim. O tarihte henüz milletvekilleri evleri ve askeri lojmanlar inşa edilmemişti. Dolayısıyla çift taraflı yol da henüz ortada değildi. Şimdiki gelişmiş Yıldız semtinin yerinde bir gecekondu mahallesi bulunuyordu. Tam Yıldız'a gelmiştim ki lastiklerden birinin patladığını fark ettim. Artık Kriko'yu kullanmasını öğrenmiştim ama hava çok soğuktu, yerler buz içindeydi. Kriko'nun demiri elime yapışıyordu. Üstelik trafiğe engel olmamak için eğimli bir yerde durmuştum. Kanter içinde patlak lastiği yedek lastikle değiştirip kente inebildim. Böyle yine çok soğuk bir havada, yine Yıldız'da başıma gelen daha da acıklıydı. 6. Küçük bir trafik kazası. Bir gün önce Oran sitesindeki yerimde Hürriyet gazetesi için yetiştirmeye söz verdiğim yazı dizisi üzerinde çalışmaya dalmıştım. Vakit gecikmiş, şiddetli bir tipi başlamış, göz gözü görmez olmuştu. Arabayla dönmem olanaksızdı. O günlerde Oran'da böyle durumlarda ne otobüs, ne dolmuş, ne de taksi bulunuyordu. Oran'daki evde telefon da olmadığı için o tipi de güçlükle çıkıp köşedeki genel telefondan evi arayarak durumu haber verdim. Geceyi çayla, bisküviyle, kifafı nefs eyleyerek, çalışarak geçirdim. Sabah kalktığımda tipi dinmiş, hava açılmıştı. Arabaya binip yola çıktım. Ancak henüz yol buzluydu, araba kayıyordu. Son derecede yavaş ve dikkatli sürüyordum. Yıldız polis karakolunun bulunduğu dönemeçte kocaman bir Mercedes arkadan gelip önüme geçti. Bayır aşağı inerken o da iyice yavaşlamak zorunda kaldı. Bir ara benim arabam kaymaya başladı. Mercedes'i arkadan bindirmek üzereydim. Can havliyle frene bastım. Araba yerinde döndü, geri geri gitti. Kenardaki köy bakkalının kerpiç duvarına çarparak durdu. Arabadan inip baktım. Duvarda hafif bir çöküntü vardı. Benim arabamın da arka stop lambaları kırılmış, tampon hafifçe eğilmişti. Vaveyla kopararak dükkandan fırlayan bakkalın eline bir miktar para sıkıştırdıktan sonra yola devam ettim. Akay yokuşunun başındaki bankanın genel müdürlük binasına kadar rahat geldim. Bankanın şoförlerinden birine anahtarları vererek hemen yakınımızda Beste Sokak'taki tamirciye götürmesini rica ettim. Öğle tatilinden yararlanarak yazı dizisini Ulus'ta Rüzgarlı Sokak'taki Hürriyet Matbaasına götürmek üzere bankadan çıktım. Tam bir taksiye işaret etmek üzereydim ki Ulus otobüsü bankanın önündeki durakta durdu, hemen bindim. Oturacak yerler doluydu. Ayakta askıya asıldım ancak kısa bir süre sonra sağ ayak bileğimde şiddetli bir ağrı başladı. Ağrı giderek arttı. Ulus'ta otobüsten güçlükle inebildim. Bir taksiye binerek gittim Hürriyet gazetesinin Rüzgarlı Sokak'taki basım evine. Merdivene çıkamadığım için aşağıdan telefon ettirdim. Beni yük asansörüne bindirdiler. Diziyi teslim ettim. Eve gazetenin arabasıyla yolladılar beni. Evimiz Paris Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaydı. Asansör de yoktu. 4 katı çıkıncaya kadar ecel telleri döktüm. Ayak bileğim hüt dağı gibi şişmişti. Geceyi ağrı kesicilerle güç bela geçirdim. Eşimin ısrarıyla ertesi sabah hastaneye gittik. Bereket kırık yokmuş. Kayarken sertçe yaptığım fren sırasında bileğimi incitmişim. Ancak dostumuz olan fizik tedavi uzmanı doktor muayene sırasında sol bacağımda sağ bacağıma oranla 2 santime yakın daralma olduğunu saptamış. Sol tarafım çok çektiği için zayıflamıştır falan diyerek işi şakaya boğmak istedim ama hekim dostum yakamı bırakmadı. Röntgenler çekildi. Sonunda bel kemiğimde bir sıkışma olduğu anlaşıldı. Bir ay fizik tedavi seanslarına devam etmek zorunda kaldım. Sağımla solum eşitlendi mi merak etmiyorum. 7. Askeri lojmanda davetsiz misafir. Kışın ve arabanın bir başka azizliğine de 12 Eylül döneminde uğradım. Bir akşam bahçeli evlerde oturan emekli sandığından bir arkadaşımızın evine yemeğe gitmiştik. Sohbet tatlıydı. Bir ara bir de baktık ki gece yarısı olmak üzere. Sıkı yönetim gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı koymuştu. Kimsenin gözünün yaşına baktıkları yoktu. Geceyi karakolda geçirebilirdik. Hemen fırladık, yola çıktık. Ne var ki Eskişehir yolu sapağında trafik ışığında durduktan sonra araba bir türlü çalışmadı. Cadde ıssız, yardıma gelecek kimse yok. Karım araba kullanmasını bilmediği için zorunlu olarak ben direksiyona geçtim. Bir elim direksiyonda, bir ayağım yerde, öbür elim ve omzumla karım topuklu ayakkabılarıyla arkadan iterek buzlu yolda soluk soluğa arabayı yürüttük. Araba çalışır gibi oluyor, sonra yine stop ediyordu. Güçlükle bulvara çıktık. Sokağa çıkma yasağı başlamak üzereydi. Arabayı çalıştıramayacağımı aklım kesti ama bulvar üzerinde de bırakamazdım. Gözüme kestirdiğim bayır aşağı bir sokağa saptım. Meğer burası sokak değil, subay lojmanlarının bulunduğu bir bloğa inen bir ara yolmuş. Ama başka çaremiz de yoktu. Kapısını kilitletip arabayı orada bıraktık. Tekrar bulvara çıktık. Bereket versin son anda iyi yürekli bir taksi şoförü imdadımıza yetişti. Bizi evimize götürüp bıraktı. Ertesi gün haber verdiğim tamirciler arabayı çektiler. Önemli bir arızası yokmuş. Platin kirlenmiş. Anlamış olsaydım bile o saatte ve o soğukta motor kaputunu açıp platinleri çıkararak temizleyemezdim. 8. Batarya şakası. Buna benzer bir olay da yine bir kış günü Oran sitesindeki eve taşınmamızdan sonra başıma geldi. Bir sabah arabaya bindim, motor gıy gıy etti, çalışmadı. Hayırsever iki komşu arkadan ittiler, yokuşun başına kadar geldim. Oradan aşağı ikinci vitese takarak arabayı çalıştırmayı denedim. Ancak yokuş bitti, daha dik bir yokuştan inmek isterken bu kez karlara saplanıp kaldım. Bankaya taksiyle gittim. Ertesi gün gelen bankanın şoförleri aküye aktarma yaptılar, motoru çalıştırdılar ama arabayı saplandığı kar yığınından çıkarmak çok zor oldu. Şoför arkadaşlar bataryanın zayıflamış olduğunu, değiştirmem ya da şarj ettirmem gerektiğini söylediler. Ertesi sabah arabayı konu komşunun yardımıyla yine zar zor çalıştırdım. Bankaya geldim, arabayı hemen yakındaki garaja götürüp aküsünü baktırmak için bankanın şoförlerinden birine ricada bulundum. Yarım saat sonra telefon çaldı. Baktım bizim şoför, ne var dedim. Tamirciden arıyorum beyefendi dedi. Kontak anahtarı girmiyor, bilyeleri dağılmış. Çok uğraştım girmedi. Ustayı çağırdım, bilyeleri dağılmış dedi. Ne yapalım? Ben nereden bileyim ne yapılması gerektiğini sordum. Arabayı garaja çekecekler, marş motorunu söküp kilidini, anahtarını değiştireceklermiş. Çaresiz peki dedim. Yalnız o zaman orijinal anahtarı olmazmış, ona da olur dedim. Yarım saat sonra telefon tekrar çaldı, bu kez garajdaki ustabaşıydı telefondaki. Meğer bilyeler bozuk değilmiş ama bir kere yeni anahtar ve kilit takılmış, olan olmuş. Ne yapalım dedim, varsın orijinal anahtar olmayı versin. Aman şu aküyü kontrol edin de yine sabah kapıda kalmayayım. Yarım saat sonra tekrar telefon çaldı. Arayan bizim şofördü. Rahatsız ettim beyefendi ama burada akünün bomesini ölçtüler. Akü neredeyse tamamen ölmüş. Buraya kadar getirmesi bile mucize dedi usta. Yenisini almaktan başka çare yok. Halbuki daha 2 yıl olmamıştı yeni akü taktıralı. Çaresiz ona da razı oldum. Akşama kadar şarja bağlayacaklarmış. Zehir gibi olurmuş. Bir süre sonra şoför geldi. Elinde yeni anahtarlar. Eskisini de herhalde hatıra diye saklamam için alıp getirmiş. Arabayı aynı yere park etmiş. Akşam bankadan çıktığımda baktım gerçekten de arabam eski yerindeydi. Kapıyı açmak istedim, yeni anahtar kilide girmedi. Herhalde kapıyı yine eski anahtarla açacağım dedim. Gerçekten de eski anahtar kapıyı açtı. Yerime oturdum, yeni anahtarı marş kilidine sokmaya çalıştım, girmedi. Bu kez de herhalde çaresini bulmuşlar, yine eski kilidi takmışlar diye düşündüm. Gerçekten de eski anahtar kilide girdi. Marşa bastım, motor gıy gıy edip sustu. O sırada şoför de bankadan çıkmış, herhalde evine gidiyordu. Camı açıp seslendim. Hani yeni akü takacaklardı dedim, araba yine çalışmıyor. Şoför hayretle yüzüme baktı. Beyefendi o sizin arabanız değil ki, elbet çalışmaz dedi. Bu sefer şaşırmak sırası bendeydi. Oğlum ben kaç yıllık arabamı tanımaz mıyım dedim. Ama benim tamir ettirdiğim araba bu değildi ki dedi. Sonunda mesele anlaşıldı. Şoför sokağın biraz ilerisinde park etmiş duran başka bir beyaz Renault'u benim araba sanmış. Benim anahtarım kapıya uymayınca arabanın kilidini, benim akü yerine de o arabanın aküsünü değiştirmişler. O sırada arabanın sahibi de geldi. Bizi üstelik arabasını belki de anarşik bir eylemde kullanmak amacıyla çalmakla suçladı. Aküyü armağan ettiğim gibi durup dururken arabasının orijinal anahtarını değiştirdiğim için bir miktar tazminat da ödedim. Üstelik benim arabanın aküsü şarj edilmediği için o gün orada bırakmak zorunda kaldım. Eve taksiyle döndüm. 27. ayrımın sonu, sayfa 291.